Beşinci ayrım. Diyalektik davranış terapisi. Görüşeni merkez alan empati ile bilişsel davranışçı problem çözme ve sosyal beceri eğitimini birbirleriyle birleştiren bu yaklaşım, Marshall Linehan 1987 tarafından önerilmektedir. Onun diyalektik davranış terapisi, DBT diye adlandırdığı terapi, terapistin sınır kişilikleri tüm karşı koyuşları ve dışa vurumları ile tamamen kabul etmesi, onların intihara ve diğer işlevsel olmayan davranışlarına yönelik sahici tavırları ile ilgili çarpıtılmış inançlarını empatik bir şekilde değerlendirmesi temeline dayanır. Hem bireysel hem de gruplarla yürütülen bilişsel davranışçı bakış açısı, hastalara problemleri çözmeye öğreterek yaşamdaki gündelik sorunlarını ele almanın ve duygularını kontrol etmenin daha etkili ve sosyal olarak daha kabul edilebilir yollarını kazandırarak onlara yardım etmeyi içerir. Kişiler arası becerilerinin iyileştirilmesi ve öfke ve kaygılarının kontrol edilmesi üzerinde de çalışılır. Yoğun bir tedavi sürecinin pek çok ayı geride bırakıldıktan sonra bu kişilerin davranışları üzerinde sınırlar kurulur. Bu durum, Karnberg'in savunduğu şeyle de tutarlıdır. Linehan ve arkadaşları sınır kişilik bozukluğuna yönelik bir psikolojik müdahaleyle ilgili ilk seçkisizleştirilmiş kontrollü çalışmanın sonuçlarını yayınlamışlardır. Parantezinde Linehan ve arkadaşları 1991. Hastalar seçkisiz olarak diyalektik davranış terapisine ya da olağan, yani toplumun ulaşabileceği herhangi bir terapiye atanmışlardır. Parantezinde Seidel, Washington. Tedavinin birinci yılının sonunda ve tekrar 6 ve 12 ay sonra iki gruptaki hastalar çeşitli ölçekler üzerinden karşılaştırılmıştır. Parantezinde Linehan, Hert ve Armstrong 1992. Tedaviden kısa bir süre sonraki bulgular DBT'nin aşağıdaki ölçümler üzerinde yüksek düzeyde anlamlı bir üstünlüğe sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. İntihar teşebbüsünü de içeren kasten kendine yaralayıcı davranışlar, tedavi yarıda bırakma, hastaneye yatırıldığı günler. İzleme aşamasında da DBT'nin üstünlüğü sürmüştür ve buna ek olarak DBT hastalarının daha iyi meslek öyküleri olduğu görülmüş, daha az öfke bildirmişler ve bütün olarak bakıldığında karşılaştırma grubundaki terapi hastalarından daha iyi bir uyumlarının olduğu yargısına varılmıştır. Bu çalışmanın ve diyalektik davranış terapisi üzerine yazılmış bir kitap ve el kitabının bulunmasının bir sonucu olarak, parantez içinde Linehan 1993-1993, sınır kişilik bozukluğuna yönelik bu yaklaşıma geniş bir ilgi oluşmuştur. Parantez içinde odak 13.2. Odak 13.2. Diyalektik davranış terapisinde kabul. Marshall Linehan'ın parantez içinde 1987, 1993A, 1993B diyalektik davranış terapisi çatısı içerisindeki kabul etme düşüncesi incelikli bir şeydir. Bu yüzden de irdelenmesi gerekir. Linehan, Zen öğretisinin yolundan giderek sınır kişilikle çalışan bir terapistin, batılı zihniyetin uygun olmayan bir duruş olduğunu kabul etmek zorunda olduğunu tartışmaktadır. Böyle bir terapist hastayla sınırlar hakkında net olmalı ve bir yandan kişiyi görüşen merkezli terapistlerin yaptığı gibi kabul ederken, aynı zamanda değişim için çalışmalıdır. Bu aynı zamanda gerçek bir olasılık olan değişimin ortaya çıkmayacağı olasılığını da kabul etmek anlamına gelmektedir. Linehan'ın bu konudaki mazereti, sınır kişiliğin reddedilme ve eleştirilmeye çok duyarlı ve aynı zamanda duygusal olarak çok değişken olmasıdır. Öyle ki onu çok nazikçe farklı davranma ya da düşünmeye teşvik etmeniz bile yüksek düzeyde duygusal uyarılmaya yol açabilir, önerileriniz ciddi bir azarlama şeklinde yanlış değerlendirilebilir. Başlarda büyük saygı gösterilen terapist artık kötülenir ve hakaretle reddedilir. Bu yüzden terapist bir yandan sınırları gözlemlerken, eğer kendini öldürürsen çok üzülürüm, bu yüzden kuvvetle umarım ki böyle bir şey yapmazsın. Diğer yandan da sınır hastaya intiharla tehdit ederken ve terapist de dahil diğer insanların hayatlarını perişan ederken bile hala tamamen kabul edildiğini hissettirmelidir. Parantezinde Kellerman'ın bu sendromla ilgili katı tanımlamasını hatırlayın. Terapistin bu bütünüyle kabulü hastanın her yaptığını onaylaması anlamına gelmez. Sadece olan şeyle ilgili durumu kabul etmesi anlamına gelir. Aslında Linehan'ın tartışmalarında terapist böyle bir hastayı gerçekten olduğu gibi kabul etmek zorundadır. Kabul, değişimin hizmetinde ve hastayı farklı davranmaya cesaretlendirecek dolaylı bir yol olmamalıdır. Linehan'ın kabul kavramı bir son için araç değildir. Kabul değiştirilebilir ancak değişmesi için kabul edersen, o artık kabul olmaz. Kabul sevgi gibi bir şeydir. Sevgi ödül peşinde koşmaz ama onu özgürce verirsen 100 katıyla sana geri döner. Hayatını kaybeden kişi onu bulur. Kabul eden kişi değişir. Parantez içinde M.M. Linehan, kişisel görüşme, 16 Kasım 1992. Değişime cesaretlendirmenin bir yolu olarak kabule daha araçsal bir gözle bakışı görmek için bölüm 19'a bakınız. Lina Han'ın bakışında tam olarak ve her şeyiyle kabul etmek değişime engel olmaz. O, kabul etmeyi reddetmenin değişimi engelleyeceğini önermektedir. Hastalarıyla konuşurken bunu şu şekilde ortaya koyar. Eğer mor renkten nefret ediyorsanız, mora boyanmış bir eve taşının. Sonra evden kendinizi dışarı atmak yerine onu yeniden boyamak için boya alın. Evin mor boyalı olmasını renk gerçeğine ya da kendi tercihlerine dayanarak telaşlanmadan ya da çarpıtmadan ya da reddetmeden ya da öfkelenmeden hemen kabul eden kişi evi en çabuk şekilde başka bir renge boyatacaktır. Parantez içinde kişisel görüşme 18 Eylül 1992. Dinamik bilişsel davranış terapisi. Turner'ın dinamik bilişsel davranış terapisi birincil olarak sınır kişiliğin dürtüsellik ve öfke bileşenlerini hedeflemektedir. Parantez içinde Turner 1993-1994. Turner terapistin onun değişmesine yardım girişimlerine hastanın nasıl direnç gösterdiğini göz önüne sermek için bilişsel ve yorumsamacı işlemleri birbirine harmanlamıştır. Terapist hastaya stresle başa çıkmanın, hayatın kaçınılmaz sorunlarını çözmenin ve daha az fırtınalı, daha çok ödüllendirici kişiler arası ilişkiler kurmanın yolunu öğretmeye çalışır. İlk araştırma değerlendirmeleri bu yaklaşımın sınır kişilik bozukluğu olan hastalar üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu doğrulamaktadır. Bilişsel terapi. Bilişsel yaklaşımlarda sınır kişiliklerle güvenin kurmasındaki güçlükleri, bu kişilerin tehditler ve diğer taleplerle terapistin güvenilirliğini, sınama eğilimlerini, mahremiyete karşı düşük tahammüllerini ve reddedilmeye yönelik şiddetli duyarlılıklarını ve her oturumda sınırlı sayıdaki tema ve hedefler üzerine odaklanmayı güçleştiren sürekli acil krizlerin var olmasını vurgulamaktadırlar. Beck ve arkadaşları 1990, bizi sınır hastanın aktarım tepkileri hakkında uyarmak için nesne ilişkilerinin temel bir ilkesini ödünç almışlardır. Beck'in verdiği bir örnek, ailesiyle ilgili geçmişinden kalan bir tortu olarak otorite konumundaki insanların dalavereci ve kontrolcü olduklarına inandırılmış bir hasta ile ilgilidir. Terapistin belli bazı davranış değişikliği önerileri öfke ve dirençle karşılanmıştır. Çünkü bu çaba hastanın çocukluğunda duyarlılaştığı yaşantıları hatırlatmıştır. Terapist bu aktarım tepkilerini, bu önerilerin nedenlerinin neler olduğunu ve neler olmadığını açık bir şekilde ve sabırla göstermeye tekrar tekrar özen göstererek ele alır. Beck ve arkadaşları sınır kişilik bozukluğunun aşağıdaki üç olumsuz şemadan bir ya da daha fazlasıyla iş gördüğü kuramını ortaya atmışlardır. 1. Dünya tehlikeli ve kötülük doludur. 2. Onlar kolay incinebilir ve güçsüzdürler. 3. Onlar diğerleri tarafından kabul edilemezdirler. Beck'in bilişsel terapisinin çok özgül ve hedef yönelimli o doğası, bu terapiyi sınır hastalarda genellikle var olan kargaşa içindeki çatışmalı ve karmaşık tabloya uyarlama girişimine meydan okumaktadır. Bu terapistler için rehber olabilecek genel bir öneri, diğer hastalarıyla olduklarından daha esnek olmaları, teknikleri bu hastaların kendilerine özgü özelliklerine uyarlamalarıdır. Örneğin, olumsuz düşünceler hakkında bilgi toplanırken, parantez içinde sayfa 233, terapistin bilişsel terapiyle ilgili klinik ve araştırma literatüründe sıklıkla rastlanan standart düşünce listeleme işlemini kullanması yerine, bunu nasıl yapılacağıyla ilgili hastadan öneriler sistemesi tavsiye edilmektedir. Belirli bir yapı getirerek depresif hastaya güven duygusu verebilen yönergeci ve kesinlikçi tavır, terapisti reddedici ve eleştirici olarak görme eğiliminde olan bir sınır hastayı tehdit edebilir ve öfke uyandırabilir. Daha önce anılan bölme ya da iki değerli düşünme, bilişsel terapist için tanıdık bir terapatik hedeftir. Burada genel strateji, sınır hastaya yumuşak bir şekilde kendisinin aslında iki değerli bir tarzda düşündüğünü göstermektir. Daha sonra hastayı dünyaya siyah ve beyaz yerine gri'nin tonlarıyla bakmayı denemenin hayatındaki en ilginç deneyim olacağı konusunda ikna etmektir. Düşünme daha az iki değerli olmaya başladığında sınır kişiliğin tipik olan hızlı ve aşırı duygusallık salınımı da düzene girmeye başlar. Bilişsel değişikliğin tam olarak nasıl etki ettiğini açıklamak fazlasıyla çetrefilli, zor ve bu kitabın konu alanının ötesindedir. Burada bu gibi bilişsel değişikliklerin kolay ya da çabuk olmadığını söyleyerek yetineceğiz. Çoğu depresif hasta 20 oturumdan daha kısa sürede bilişsel terapiden fayda görmesine rağmen sınır kişilikler 2 yıl süren haftalık oturumlara ihtiyaç duyabilir. Bozukluktan tarza, hedefler üzerine bir yorum. Kişilik bozukluğu olarak tanımlanan traitler büyük olasılıkla tam olarak değişme için çok fazla kökleşmiş yapılardır. Bunun yerine kuramsal yönelimi ne olursa olsun terapist, bir bozukluğun bir tarza, bir problemin genel ve uyumsal ama tek düze bir yaşam şekline dönüşmesini daha gerçekçi bulacaktır. Parantez içinde Millen 1996. Her şey yolunda giderse çekingen kişilik bozukluğu çekingen kişilik tarzına dönüşür. Sakınıcı, temkinli, başkalarının ne düşündüğüne duyarlı, bildik rutinlerle rahat eden, aileye ve birkaç arkadaşa yakın olan ama sokulgan olmayan. Bağımlı kişilik bozukluğu bağımlı kişilik tarzına dönüşür. Kibar, hoş ve düşünceli, otoriteye ve başkalarının fikirlerine saygılı, arkadaşlarına ve romantik eşlerine güçlü bir şekilde bağlı, tek başına olmaktan hoşlanmayan ve alt pozisyonlarda rol aldığı bir takım çalışmasını tercih eden. Obsesif kişilik bozukluğu, obsesif kişilik tarzına dönüşür. Tutumlu, dikkatli, düzenli, ahlak ilkelerine bağlı, işini doğru yapmaktan gurur duyan ve karar vermeden önce bütün alternatifleri tartmaya özen gösteren. Parantez içinde Harvard Mental Health Letter 1996C sayfa 3. Psikopatiye yönelik terapi. Psikopatinin tedavisiyle ilgili olarak farklı kuramsal yönelimlere sahip terapistler arasında olağanüstü ve talihsiz bir görüş birliği vardır. Psikopatinin tedavisi imkansızdır. Parantez içinde Clackley 1976, McCourt ve McCourt 1964, Palmer 1984. Clackley'in klasik belirti tablosuna sahip olan kişiler, psikoterapinin hiçbir şeklinden fayda sağlayamayacak doğada oldukları için bu durum onlar için geçerli olabilir. Aslında psikopatların terapi istemeleri pek olası değildir. Bu kişilerin terapi için uygun olmamalarının birinci nedeni, bu kişilerin bir terapistle herhangi bir şekilde güvenli ve dürüst bir ilişki kurma becerilerinin ve motivasyonlarının olmamasıdır. Neredeyse farkında olmadan yalan söyleyen, başkalarının duygularını umursamayan ve hatta kendininkileri onlarınkinden de az anlayan, yaptığı şeyin ahlaki olarak yanlış olduğunun farkında değilmiş gibi görünen, toplumun kanun veya kurallarına uymaya yönelik hiç motivasyonu olmayan, sadece şu anda yaşayan, gelecekle hiç ilgilenmeyen ve de bunların hepsinin bir arada bulunduğu kişiler terapi olmak için en kötü adaylardır. Psikopatlarla çalışma deneyimi olan bir klinisyen, bu hastalarla çalışan klinisyenlere 3 genel ilke önermektedir. İlk olarak terapist bu hastanın bir parçası olan manipülasyona karşı sürekli tetikte olmalıdır. İkinci olarak aksi kanıtlanana kadar hasta tarafından verilen bilgilerin çarpıtmalar ve uydurmalar içerdiğini varsaymalıdır. Üçüncü olarak bir psikopatla kurulan terapatik ilişkide çalışan bir beraberliğin şayet olursa çok geç gelişeceğinin farkında olması gerekir. Parantez içinde Lyon 1978 sayfa 286. Psikopatlarla savunulabilir ilişkiler kurmak için pek çok cesur girişim denenmiştir. Fakat gerek basılı literatür, gerekse ruh sağlığı uzmanları arasındaki resmi olmayan konuşmalar, gerçek psikopatlara psikolojik çaba sarf ederek ulaşılamayacağı çıkarımını desteklemektedir. Buna benzer olumsuz çıkarımlar somatik yöntemlerden de gelmektedir. Elektrokonvülsif şok, dilantin, uyarıcılar, stimülanlar ve yatıştırıcılar, sedatifler gibi ilaçlar, ameliyatlar. Bununla birlikte yüksek doz kaygı düşürücü ilaçların psikopatlardaki düşmanca davranışları azalttığı yönünde bazı kanıtlar vardır. Parantez içinde Kellner 1982 ve yine çocuklardaki gibi dikkat eksikliği bozukluğu. Parantez içinde bakınız 15. bölüm olan psikopatların hiperaktif gençler üzerinde olumlu etkileri olan Ritalin ilacından fayda gördüklerine yönelik bazı deneysel kanıtlar bulunmaktadır. Parantez içinde Stringer ve Yosef 1983. Beck ve arkadaşları 1990 psikopatiyi belli bazı düşünce ve önerme şekilleriyle kavramsallaştırmayı önermişlerdir. O anki kişisel tatminlerini vurgulayan ve gelecekteki sonuçları küçümseyen, kendine hizmet eden inançlara sahiptirler. Her zaman haklı olduklarına dair altta yatan bu inanç kendi eylemlerini sorgulamalarını imkansız hale getirmektedir. Parantez içinde başkalarından alınan rehberlik ya da danışmanlığın potansiyel yardım edici niteliğini değerlendirmek yerine başkalarından gelen girdileri kendi amaçlarıyla alakasız bularak dışarıda bırakmaktadırlar. Antisosyal hastaların gelecekteki sonuçlarla ilgilenmemesi, bir ucunda obsesif kompulsif hastaların gelecekteki mükemmelliyetçi hedeflerle aşırı uğraşmalarının bulunduğu bir boyut üzerinde karşı uca yerleştirilebilir. Parantez içinde sayfa 154. Bu duruma özgü inançların haklı neden uydurma, parantez içinde istenen bir şeye ulaşmak için yapılan davranışlara haklı gerekçeler bulma, kişisel yanılmazlık, parantez içinde her zaman en iyi seçimleri yaptığına inanma, diğerlerinden daha üstün olma, parantez içinde diğerlerinin düşündüklerine önem vermeme ve sonuçların etkisinin düşük olması, parantez içinde olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir ancak bunların hiçbir önemi olmayacaktır şeklindeki inançları içerdiği söylenmektedir. Bilişsel terapinin genel hedefi bu inançlarla mücadele etmek ve hastanın fikir ve davranışlarını insanların kurallara saygılı ve birbirine duyarlı olduğu, kişinin sosyal kontrollere karşı davranışlarından sorumlu olduğu, kanunlu bir toplumun sınırları içine taşımaya çalışmaktır. Bu konudaki çabalar hastaya davranışlarını daha az dürtüsel ve daha çok empatik ve genel olarak toplumun standartlarına daha uyumlu olacak yönde değiştirdiği takdirde hedeflerine daha çabuk ulaşılabileceğini gösterecek tarzda olmalıdır. Psikopatik hasta için diğerlerinin duygularını dikkate almak, onların duygularını göz ardı etmeyi sürdürmekten daha avantajlı olabilir. Bilişsel davranışçı kavramsallaştırmanın boşuna uğraştığımız diğer müdahalelerden daha yararlı müdahaleler üretip üretemeyeceğini ise zamanla göreceğiz. Pek çok psikopat bir suça karışmaktan dolayı hapishanede zaman geçirdiği için psikopatik davranışların düzeltilememesinin en azından bir bölümünde bu rehabilitasyon amacıyla hapsetmenin başarısız sonuçlarının izleri görülmektedir. Kriminologların da tekrar tekrar söyledikleri gibi hapishane sistemimiz suçluların ve psikopatların rehabilite olabilecekleri bir yer olmaktan çok bir suç okulu gibi işlemektedir. Psikopatların orta yaş ve sonrasında duruldukları hapishane kayıtlarında sık rastlanan ve ilgi çekici bir bilgidir. Parantez içinde Kraft 1969. Ya biyolojik değişiklikler ya kendilerine zarar veren doğalarına yönelik sonradan kazandıkları içgörü ya da daha basit bir şekilde kurallara uymadan yaşamaktan yorgun düşme ve böyle devam edememe sonucunda pek çok psikopat 40 yaşına yaklaştıkça giderek daha az yıkıcı olmaya başlar. Bu nedenle hapishane bu mahkumların hastalığa ait taşkınlıkların azaldığı kanıtlanmış olan yaş dönemine girdiklerinde salınmalarının daha makul olacağını dikkate alarak toplumu aktif dönemdeki psikopatların antisosyal davranışlarından korur. Özet. DSM-4'te ikinci eksende kodlanan kişilik bozuklukları, sosyal ya da mesleki işlevleri bozan süreyenleşmiş davranış örüntüleri ve içsel yaşantılar olarak tanımlanmaktadır. Bunlar sıklıkla depresyon ve kaygı bozuklukları gibi birinci eksen bozuklukları ile birlikte tanımlandırılırlar. Bu tanılar son yıllarda güvenilir hale gelmesine rağmen önemli derecede birbirleriyle binişirler ve bir kişinin birden çok tanı ölçütünü karşılaması olağandır. Bu yüksek birlikte görülme, bu bozuklukların sınıflandırılması için kategorik bir araç yerine boyutsal bir aracın geliştirmesine yönelik tekliflere neden olmuştur. Kişilik bozuklukları DSM-4'te 3 küme olarak gruplandırılmıştır. Birinci kümedeki özgül bozukluklar, yani tuhaf egzantrik küme, şunları içerir: paranoid, şizotipal ve şizoid. Bu bozukluklar sıklıkla şizofreninin daha az şiddetli türevleri olarak görülür ve bunların belirtileri şizofrenin hastalık öncesi ya da rezidüel fazlarına benzer. Davranış genetiği araştırmaları da bunu desteklemektedir. Özellikle şizotipal kişilik bozukluğu için. Dramatik değişken küme, sınır, histrionik, narsistik ve antisosyal kişilik bozukluklarını içerir. Sınır kişilik bozukluğunun ana belirtisi kararlı bir konumda kalamama, duygu ve davranışlarda yüksek değişkenlik, histrionik kişilik bozukluğunun abartılmış duygusal gösteriler, narsistik kişilik bozukluğunun çok fazla şişirilmiş kendilik değeri ve antisosyal kişilik bozukluğunun antisosyal davranışıdır. Bu tanıların ilk üçünün etiyolojisiyle ilgili kuramlar erken ebeveyn çocuk ilişkilerine odaklanmaktadır. Örneğin Kohut ve Kernberg gibi nesne ilişkileri kuramcılarının sınır ve narsistik kişilik bozuklukları ile ilgili ayrıntılı önerileri vardır. Bu kümede antisosyal kişilik bozukluğu veya psikopati hakkında diğerlerinden daha fazla bilgi vardır. Bu iki tanı birbirleriyle büyük oranda örtüşmelerine rağmen kesinlikle birbirinin eşdeğeri değildirler. Antisosyal kişilik antisosyal davranış üzerine odaklanırken psikopati, Kleckley'in yazılarının etkisiyle duygusal eksiklikleri ön plana çıkarır. Örneğin korku, pişmanlık veya utancın olmaması gibi. Psikopatların deneyimlerinden bir şey öğrenemedikleri, sorumluluk duygularının olmadığı, diğer insanlarla gerçek duygusal ilişkiler kuramadıkları düşünülmektedir. Bu kişilerin aileleriyle yapılan araştırmalar, psikopatların daha çok kendisi de antisosyal olan babalara sahip olduklarına ve çocukluk dönemlerinde disiplinin ya hiç olmadığı ya da tutarsız olduğuna işaret etmektedirler. Kalıtsal çalışmalar, özellikle evlat verilenler üzerindekiler, kalıtsal olarak psikopatiye bir yatkınlık olduğunu önermektedirler. Belki de psikopatlardaki temel sorun, cezalandırmanın antisosyal davranışlarda bulunmayı durdurmamasıdır. Önemli miktarda birbiriyle örtüşen kanıt şunu göstermektedir. 1. Psikopatlar şoktan kaçınmayı yavaş öğrenirler ve çok küçük ürkme tepkileri gösterirler. 2. Deri iletkenliği tepkileri göz önünde bulundurulduğunda psikopatlar çok az kaygı sergilerler, ancak hızlanan kalp atımlarının işaret ettiği gibi psikopatlar itici uyaranlara normal kişilerden daha fazla uyum gösterebilirler. 3. Psikopatlar tepkilerini değiştirmekte zorluk çekerler, hatta davranışları onları arzu ettiklerini sonuçlara götürmese bile. Kaygılı korkulu küme, çekingen, bağımlı ve obsesif kompulsif kişilik bozukluklarını içerir. Çekingen kişilik bozukluğunun ana belirtisi reddedilmekten veya eleştirilmekten korkmak, bağımlı kişilik bozukluğunun ki düşük kendine güven ve diğer insanlara aşırı bel bağlamak ve obsesif kompulsif kişilik bozukluğunun ki mükemmelliyetçi ve ayrıntı yönelimli bir tarzdır. Etiyolojiyle ilgili kuramlar erken deneyimlere odaklanmışlardır. Çekingen kişilik bozukluğu modelleme yoluyla korkunun ebeveynden çocuğa aktarımının bir sonucu olabilir. Bağımlı kişiliğe yetişkin olduğunda kişinin diğer ilişkilerini de kaybetmekten korkmasına yol açan ebeveyn-çocuk ilişkisindeki kopmalar, parantez içinde örneğin ayrılık ya da kayıp neden olabilir. Bir takım nedenlerden ötürü çeşitli kişilik bozukluklarının etkili terapisi hakkında bildiklerimiz çok azdır. Tanılar arasında yüksek düzeydeki birlikte görülme terapi raporlarını değerlendirmemizi zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte sınır kişilik bozukluğunda diyalektik davranış terapisinin yararlılığı ile ilgili bazı gelecek vadeden kanıtlar ortaya çıkmaktadır. Bu yaklaşım düşünce, duygu ve davranışta belirli değişiklikler yapmak için görüşen merkezli kabul ile bilişsel davranışa odaklanmayı bir araya getirmektedir. Psikopatinin psikoterapisinde çok nadiren başarı sağlanmaktadır. Umursamaz ve manipülatif bir yaşam şekliyle ilgili sapkınlık ve göz göre göre söz dinlemezliğe ek olarak antisosyal kişilik terapiye hiç gönlü olmayan bir doğaya sahiptir. Alışkanlık halinde yalan söyleyen ve kendinin veya diğerlerinin duygularına karşı içgörüsü olmayan ve duyguları anlamaya çalışmak için hiç istek duymayan bu insanlar doğal olarak bir terapiste güvene dayanan ve üstü açık işleyen bir ilişki kurmayacaklardır. Anahtar sözcükler: kişilik bozuklukları, paranoid kişilik, şizoid kişilik, şizotipal kişilik, sınır, borderline kişilik, histrionik kişilik, narsistik kişilik, antisosyal kişilik, psikopati, çekingen kişilik, bağımlı kişilik, obsesif kompulsif kişilik, diyalektik davranış terapisi. Kişilik bozuklukları dersinin seslendirmesi